Amentü bilindiği gibi İslam dininin iman edilmesi mecburi olan özelliklerini bildirir. Önce basit anlamıyla bir tekrar edelim. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel ba'su ba'del mevt. Bundan sonra da şehadet gelir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eğer Cenab-ı Hak nasip etmişse bugünkü sohbetimizde bu okuduğumuz, hemen hepimizin de ezbere bildiği bu Amentü'nün izahını yapmaya çalışacağız. Önce şunu anlamaya çalışalım. Niçin Amentü? Bir şeye iman etmek için evvela o iman edilecek şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Size iman ediyor musun diye bir sual sorulduğunda neye diye sorarsınız. Bu neye sual kelimesinin sorulmasındaki gaye iman edilecek nesnenin ne olduğunu anlamaktır. Zira insanın anlamadığı bir şeye iman etmesi mümkün değildir. Veya lafzi bir imandır. Fiili iman olmaz mı? Gerçek manada iman edebilmek için önce o iman edilecek olan şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye iman etmeniz mümkün değildir. Bunun için de iman edecek kişinin aklının başında olması, belli bir idrak derecesinde olması, sarhoş olmaması gibi şartlar aranır. İman edilecek şeyin önce ne olduğunu bilmek gerekir. Neye iman edilecek? Bunun daha öncesinde niçin iman etmek gerek? Amentü diye bildiğimiz iman edilme esasları ne? Niçin iman etmek gerek? Konuya buradan girelim. Niçin iman? Sualinin cevabı şudur. Bir insan yeryüzünde kendini şu bedende tanımaya başlar. Küçük yaştan itibaren yetiştiği çevre, hangi inançlar, hangi değer yargıları, hangi şartlanmalar, ki bu şartlanmalar kelimesi adet, örf, anane vesaire gibi kelimeler bütünüdür. Bunlara bağlıysa o çevre, o yetişen kişi de onlarla büyümeye başlar. Dolayısıyla kişi kendisini bu beden kabul eder. Ve bu bedenle doğar, büyür, yer, içer, çiftleşir, uyur, ürer ve böylece ömrünü geçirir. Şimdi bu kişinin kendini bu beden kabul edip sadece bedene dönük istekler ve zevklerle ömrünü tüketmesi sonucunda da bu kişi ölüm denen olayı yaşar ve toprağa gömülür. Eğer amentü diye kısaca bahsettiğimiz iman edilecek esaslar konusu yoksa, bu kişi kendini bu beden olarak kabul etmenin ve böylesine yaşamanın sonucunda da toprak olup yok olup gideceği düşüncesinde olur. Halbuki karşınıza gelen peygamber, ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, diyor ki siz bu bedenle şu anda yaşamanıza karşılık belli bir süre sonra ölüm denen olayı tadacaksınız ve bu ölüm denen olayı tatmanızla birlikte beden ötesi, bu fizik madde beden ötesi yeni bir bedenle bedenlenmek suretiyle, yeni bir bedenle bahsi olmak suretiyle yaşamınıza devam edeceksiniz. Yani ölüm bir yeni yaşama geçiş kapısıdır. Geçiştir. Ölüm son değildir. Öyleyse bunu anlayıp idrak etmek suretiyle ben kelimesiyle kastettiğiniz varlığınızın ne olduğunu, geleceğinin ne olduğunu, nelerle karşılaşacağınızı, ne gibi özelliklere sahip olduğunuzu bilip anlamak üzere benim size bildirdiğim hususlara inanın. Ki böylece sonsuz hayata hazırlanabilesiniz. Şimdi işte bu esası gerçekleştirebilmek üzere, bu esası gerçekleştirebilmek üzere amentü diye kısaca bahsettiğimiz esasları bize anlatıyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla biz amentüye iman edersek, o amentüye iman etmenin neticesinde ortaya çıkan sonsuz yaşam tarzını anlayıp kabullenmiş, tasdik etmiş ve bu tasdik ettiğimiz yaşam tarzına göre de kendimize bir rota çizmek durumunda kalmış oluruz. Veya kabul etmiyorsak, o zaman tamamen çevresel şartlanmaların ve bedeni istek ve arzuların bizi güttüğü bir biçimde dünyayı yaşamaya devam ederiz. Şimdi bunu böylece toparladıktan sonra bir hususa dikkat edelim. Okuma isimli 8 numaralı kasetimizde bahsettiğimiz üzere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk gelen emir oku idi. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a oku dendiği zaman Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neyi okuyayım diye sormadı Cebrail'e. Eğer Cebrail'in oku kelimesiyle kastettiği şeyi Hazreti Muhammed o anda bilmeseydi neyi okuyayım diye soracaktı. Fakat Hazreti Muhammed neyi okuyayım diye sormadı. O ana kadar Kur'an henüz nazil olmamış. Kur'an nazil olmadığı gibi herhangi bir başka vahiy de yok. Fakat buna rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyi okuması gerektiğini biliyor. Bunun arayışı içinde ve bu arayışla zaten Hıra Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş. İşte bu yaşam içinde, bu arayış içinde okuması gereken şeyi okumaya çalışırken Cebrail ilk vahiy ve ilk vahiy kelimesini kendisine ulaştırıyor. Oku. Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı, ben okumuşlardan değilim. Senin oku dediğin şeyin ne olduğunu yani ben biliyorum. Biliyorum ki sana neyi okuyayım diye sormuyorum. Fakat henüz ben onu okumuşlardan değilim. Okuyamıyorum. İşte henüz onu okuyamaması dolayısıyla gelen hakikata, gelen vahye iman durumunda oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi neyi okuması isteniyordu Hazreti Peygamber'den? Bu oku emriyle kastedilen şey neydi? Hiç o ana kadar Kur'an'dan herhangi bir ayet nazil olmadığına göre oku dendiği zaman istenen neydi? Bunu okumak kasetinde izah ettik. İsteyen oradan onu dinleyecek. Biz konumuz olmadığı için oraya girmiyoruz. Ancak burada ifade etmek istediğimiz şey Hazreti Peygamber'in henüz okumamış olması ve bu okumamış olmasıyla birlikte okumayı dilemesi, arzu etmesi ve bu hal içinde de kendisine gelen, bildirilen hükümlere iman etmesi. Hazreti Peygamber de bizler gibi iman durumunda o anda. Nitekim daha sonra gelen ayetlerde ki birçoğumuz bunu biliyoruz. Bakara suresinin son ayetleri. Yani Âmener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi. Şimdi bakın buradaki ayette bu hususa işaret ediliyor. Âmener Resulü. Resul de iman etti. Resul yani Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam. Resul iman etti. Bima unzile ileyhi. Kendisine inzal olunana. Nereden inzal olunana? Min Rabbihi. Rabbinden inzal olunana. Şimdi burada bir incelik noktası var. Resul iman etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iman etti. Kendisine Rabbinden inzal olunana. Ünzile ileyhi minallahu demiyor. Allah'tan nazil olana demiyor. Buradaki incelik noktası burasıdır. Bu ayetin. Ünzile ileyhi min rabbihi. Rabbinden nazil olana diyor. Yani Rabbinden nazil olmakta Kur'an. Ki onun Rabbi de Rabbül Alemin'dir. Ve Cebrail Aleyhisselam Rabbül Alemin'den aldığı vahyi Hazreti Resulullah'a ulaştırmış oluyor. Bunun geniş izahını, neden böyle olduğunu İnsan ve Sırları kitabımızda izah ettik. Rab, rububiyet, Allah, uluhiyet mefhumları üzerine olan bölümde. Dolayısıyla burada konuyu daha ağırlaştırmamak için o hususa girmiyorum. Arzu eden oradan bu işi tetkik edecek. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği biçimde biz de iman etmek mecburiyetindeyiz. Neye? Önce amentü billahi diyeceğiz. Birinci sırada amentü billahi. Ondan sonra ikinci sırada ve melaiketihi. Üçüncü sırada ve kütübihi. Dördüncü sırada geliyor ve resulihi. Niye dördüncü sırada geliyor ve resulihi? Amentü billahi ve resulihi demiyor da amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi dördüncü sırada geliyor. Bunun üstünde durmak gerek. Ondan sonra vel yevmil ahiri, ahiret te veya ahiret gününe veya ahir güne. Burada değişik okunuşa göre bu manalar çıkacak. Ve bil kadere. Ve bil kadere ifadesini kadere iman diye çevirmek yanlıştır, yetersizdir. Ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu. Ve ba'su ba'del mevt. Mevtin akabinde yeni bir bedenle var olmaya. İşte bütün bunlara iman ettikten sonra, bu iman edilen hususlarda eğer kişi tahkike ererse, o zaman kelime-i şehadeti söyleyecek amentüye ilaveten. Diyecek ki, eşhedü, şehadet ederim ki. Ondan sonra bu şehadet ederim ki dedikten sonra, Allah'tan başka bir Tanrı'nın söz konusu olmadığına ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allah'ın abdi ve Resulü olduğuna. Ama burada dikkat edin, şehadet ederim ki diyorsun. Şehadet gördüğün şeye edilir. Eğer görmediğin şeye şahitlik ediyorsan, bu yalancı şahitlik olur. Onun için şehadette şahit olma vardır, olaya şahit olma. Veya duyduğuma göre diyeceksin. Ya şahit olacaksın o işin öyle olduğuna, veyahut ben bu işe şahit değilim ama böyle olduğunu duydum ki diyeceksin. Böyle demek zorundasın. Çünkü bugün mahkemeye gidip de görmediğin bir şeye şahitlik etmeye kalktığın zaman hakim sana gördün mü bu işi diyecek, hayır görmedim diyeceksin. E peki neyin şahidisin sen? Duyduğuma şahidim. Böyle bir olduğuna duydum. Şahit misin, gördün mü? Hayır görmedim. O zaman sen şahit değilsin arkadaş, derler adama. Şimdi biz başlayalım inşallah amentü billahiden. Amentü, iman ettim. Neye? Billahi. Burada Allah lafzının başına gelen bir B harfi var. Billahi diyoruz. Bu billahi'yi baştaki B harfini kale almadan sadece Allah'a iman ettim şeklinde anlamak son derece yetersiz olur. Ve de İslamiyeti ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiklerini Musevilik seviyesine düşürmeye yol açar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği vahdet anlayışı, teklik anlayışı, billahi'nin başındaki B harfi nazara dikkate alınmadığı zaman Museviliğin ilahı durumuna döndürür işi. Buradaki B harfinin manası nedir ve anlamı ne şekle sokar? Bu B harfinin izahı sadedinde Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinin birinci cildinin 42. sayfasında bir izah var. Burada diyor ki, bu sayededir ki biz İsmullah ile visal peydah ediyoruz. Yani B harfiyle. Bütün vücudun ve terakkiyat-ı vücudun mebde-i evveli ve matlub-u mutlakı olan Allah-u Rahman-ı Rahim'in ismini kalbimizle niyet ettiğimiz ve henüz vücudunu göremediğimiz iradi fiilimize rapt ederek lafzi veciz, manası cihan şumul bir kelam-ı beli söyleyebilmemize vesile olan ancak bu B harfidir. Bizim işimizde ne kadar faili muhtar olursak olalım, efalimizin illeti tammesi olmadığımız muhakkaktır. Çünkü bizim iradelerimiz vücut silsilesinin kat'i bir haddi evveli değil, onun cereyanı içinde bir lahzayı tahavvüldür. Bundan sonra devam ediyor ve diyor ki, Eazım-ı müfessirin diyorlar ki, Ba'nın buradaki manayı ilsakı ya mülasebet veya müsahabet veya istanedir. Yani bizim şuurumuzda hasıl olacak olan nispet, Allah Rahman Rahim ismine bir mülabest ve maiyet hissi veyahut Allah isminin ve Rahman Rahim sıfatlarının müsemma ve medlullerine nazaran rahmet-i ilahiyeden istimdat ve istiane hissidir. Bu tevhile göre besmelenin yani B harfini mülabese anlamına almak suretiyle tevil edildiği zaman besmelenin meali Allahu Rahman Rahim namına demek olur. Yani B harfi mülabese anlamına alındığı zaman ben bunu onun namına, ona hilafeten, onu temsilen, onun bir aleti olarak yapıyorum. Bu iş hakikatta benim veya başkasının değil ancak onundur demek olur. Bu da vahdet-i vücut mülahazasına raci bir fenafillah halidir ki ancak risalet, vilayet, hakimiyet, tasarruf gibi makamat-ı mahsusa da cari olur deniyor. Şimdi bunu eğer özetlemek, bugünkü dille açıklamak gerekirse, amentü billahi dendiği zaman Allah'ı gerçek ve mutlak manasında anladıktan sonra kendinin ben dediğin şeyin onun dışında ayrı bir varlık olarak var olmayıp Allah'ın varlığıyla kaim ve var olan bir varlık olduğunu kabul etmek anlamında anlaşılır. Yani amentü iman ettim, billahi mutlak ve gerçek anlamıyla Allah'ın varlığına ve benim kendi varlığımın da onun varlığı vücuduyla kaim varlık olduğuna demektir bu. Şimdi burada önemli olan bir husus, Kur'an'da ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde ilaha iman değil, Allah'a iman üzerinde durulmaktadır. Hiçbir yerde ilaha imandan söz edilmemektedir. Allah'a imandan söz edilmektedir. Çünkü Allah ilah değildir. Allah hiçbir zaman asla ilah değildir. Bunun izahını geniş olarak Hazreti Muhammed'in Allah'ı isimli kitabımızda yaptık. Ayrıca Gerçekçi Düşünce isimli kasetimizde, İnsanın Gerçeği isimli kasetimizde de bu konuların üzerinde durduk. Onun için burada Allah'ın ilah olmadığını izahla zamanı doldurmak istemiyorum. Arzu edenler bu bahisleri o kitaptan veya o kasetlerden tetkik edebilirler. Şimdi Allah'a iman derken Allah'ı en asgari sınırıyla İhlas suresinde belirtilen biçimde anlamak gerekir. Şayet Allah'ın ehad olduğunu hatırdan çıkartırsak veya Allah'ın ehad olduğunun manasını anlamamışsak, Allah'ın samet olduğunu idrak edememişsek, Allah'ın doğurulmamış ve doğurmamış olduğunun manasını fark edemediysek, çözemediysek, idrak edemediysek, bu takdirde biz amentü billahi dememiş oluruz. Yani lafzen dille söylemiş oluruz, fakat idraken bu ifade bizde meydana gelmemiş olur. Çünkü bu İhlas suresinde Allah'ın ehad olduğu, bölünmez, parçalanmaz, cüzlerden meydana gelmemiş, parçalardan müteşekkil değil, sonsuz, sınırsız, tek olduğu belirtildiği zaman ve de samet olarak onunla herhangi bir şeyin girmemiş veya ondan herhangi bir şeyin çıkmasının mümkün olmadığı anlaşıldığı zaman ve gene ondan meydana gelmiş ikinci bir varlığın var olmadığı ve onun başka bir varlıktan meydana gelmiş olmasının söz konusu olmadığı ifade edildiği zaman ve bu idrak edildiği zaman zaten otomatik olarak bizim ben dediğimiz varlık hiç var olmamış olarak yok olur. Var olmamış bir şey nasıl yok olur? Var olmamış bir şey ancak zanda var kabul edilir ki o zandaki var kabul edilen benlik de yok olur demektir. Evet, biz bu tarafa gene kaymayalım, konuyu dağıtmayalım. Ana husus üzerinde duralım. Allah'a iman, işte böylesine Allah'ın tekliğini imanla birlikte kendi varlığının, kendi müstakil hakkın varlığı dışında bir varlık olarak var olmadığını idrak etmek suretiyle meydana gelir. Eğer kendi varlığının var olmadığını anlarsan, işte o zaman dersin ki amentü billahi, ben Allah'a onun varlığıyla kaim ve mevcut bir varlık olarak iman ediyorum. Allah'ın varlığıyla kaim mevcut varlık olarak Allah'a iman ettiğin zaman artık sende benlik mefhumu, ben varım mefhumu, bir birey, bir birim olarak kendini kabul etme mefhumunun olmaması gerekir. Ama olur mu? Olur. Niye olur? Allah öyle dilediği için olur. Ona benim hakkım vermez. Allah'ın işine karışılmaz. Niye karışılmaz? Çünkü Allah'ın işine karışacak, onun dışında bir varlık yoktur da onun için. Şimdi bu hususta hemen aklımıza gelen birkaç ayet meali var. Bir kere Allah dilediğini halk eder diyor ayetin birinde. İkinci bir ayet-i kerimede de diyor ki dilediğini yapar. يَفْعَلُ مَا يُرِيدِ. Sonra bir başka ayet-i kerimede de diyor ki لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. Ona yaptığından sual sorulmaz. Şimdi burada bir ince nokta var. Allah'a yaptığından sual sorulamaz demiyor. Yani sorulabilir ama sorulamaz. Sorabilirsiniz ama sormayın gibi değil. Yaptığından sual sorulmaz. Yani sual sorulması imkan dışıdır. Muhaldir. Niye muhaldir? Çünkü Allah'ın yaptığına sual soracak Allah'ın dışında ikinci bir varlık yoktur ki zaten sorsun. Dolayısıyla Allah'a yaptığından sual sorulmaz. Şimdi bunu ara not olarak böylece geçtikten sonra gelelim ikinci bir iman rüknüne. Ve melaiketihi, ve meleklerine. Şimdi amentü iman ettim. Ve ile iman ettim sözü meleklerine bağlanıyor. Meleklerine iman ettim. Allah'a imanın hemen akabinde ikinci sırada meleklere iman geliyor. Allah'a imandan sonra değerlendirmede ikinci sırayı almış. Niçin meleklere iman bu derece önemli? Kitaba ve Resul'e imandan önce geliyor sıralamada. Nitekim amene Resulü diyebildiğimiz ayetlerdekinde de küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi diye bu sıralamayı bildiriyor ayette. Bakara suresinin sonunda. Meleklere iman nedir, nasıldır, niçindir? Meleklere iman konusunu gerek Miraç isimli kasette, gerek Ruh İnsan Cin Melek isimli kasette ve gerekse de Ruh İnsan Cin kitabının genişletilmiş 5. baskısında oldukça izah etmeye çalıştık. Şimdi burada bir bölümüyle de üzerinde duralım. Melaike varlığını Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından alır. Allah'ın isimleri, yani Esma-ül Hüsna, güzel isimler, manalarını ortaya koymaya başladığı anda melek adını alır. Ef'al alemi denen fiiller aleminin, yani bütün bu gördüğümüz ve göremediğimiz fiillerin, bireylerin, birimlerin, kesret denen çokluk aleminin meydana geldiği, başladığı ilk sınır, ilk varlıklar meleklerdir. Arşın üstünde melekler yoktur. Arş, mana ile çokluk sınırıdır. Arşın üstü esma alemidir. Yani isimlerin manasının olduğu boyuttur. Arşın altı ise bu isimlerin manalarının kuvveden fiile çıktığı, birimleştiği ve de fiiller alemini meydana getiren sınırdır. Nitekim Rahman arşın üstüne istiva etmiştir dendiği zaman buradaki kastedilen şey rahmaniyet mertebesidir. Yani çokluğu, kesreti, birimleri meydana getiren sıfat mertebesi demektir. Sıfat mertebesi sahip olduğu özellikler itibariyle esma mertebesi diye de anlatılır. Esma mertebesi denen şey ilahi isimlerden başka bir şey değildir. İşte bu ilahi isimlerin var olduğu boyut arşın üstü, bu isimlerin manalarının kuvveden fiile çıkması, manadan birime, birimselliğe, çokluğa dönüşmesi arşın altına tenezzülü diye anlatılır. Bu arşın altındaki, yani mananın çokluğa dönüştüğü mertebedeki ilk varlık ruh adlı melektir. Diğer bir adıyla ruhu azam diye tanınır. Sahip olduğu ilim itibariyle aklı evvel adını alır. Hayatiyet vasfı itibariyle, hayat sıfatı itibariyle ruhu azam denir. İlim sıfatı itibariyle aklı evvel denir. Bir diğer ifadesiyle de nurdur. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati olarak bilinir. Ve bu yönüyle de hakikat-ı Muhammediye denilir. Allah evvela aklımı yarattı. Allah evvela nurumu yarattı diye Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade ettiği akıl ve nur, işte bu ruh adlı melek diye bilinen ruhu azamdır. Yani mananın bölünmesi, parçalanması söz konusu olmayan manada beliren ilk birimlik mefhumudur. Soyutun somuta dönüşmesi sınırıdır. Yani ilmi ilahide ilk mana suretinin belirmesi sınırıdır arş. Ve bunun altındaki oluşan ilk melektir. Bu melekten kademe kademe, boyut boyut sair melekler meydana gelmiş ve her bir boyutun da kendine has sayısız melekleri oluşmuştur. Melekler nur yapılıdır. Bunu bugünkü dille ifade etmek gerekirse eğer, enerji diyebiliriz. Her şey enerjiden meydana gelmiştir dendiği zaman, buradaki enerjidir. Yalnız bu yanlış anlamayı ortadan kaldıralım. Enerji, Allah'ın kudret sıfatının kuvveden fiile çıkması halindeki adıdır. Allah'ın kudret sıfatının kuvveden fiile çıkması halinin adı enerjidir. Yani nurdur. Nur diye bahsedilen şey enerjidir. Bu enerji kainatta var olan her şeyi kendisinden meydana gelmiştir. Getirmiştir. Bir diğer ifadeyle bu kainatta var olan her şey o ruh adlı meleğin gücünden meydana gelmiştir. Eğer varlıktaki nesnelerin, yani beş duyuyla algılayabildiğimiz, anlayabildiğimiz veya beş duyuyla tespit edemediğimiz, anlayamadığımız ama akıl yoluyla varlığını tespit edebildiğimiz bütün varlıklar hep meleklerin varlığından ibarettir. Çünkü evrende var olan her şey enerjiden meydana gelmiştir. Yani nurdan meydana gelmiştir. Meleklerin varlığı da nurdur. Dolayısıyla meleklerden meydana gelmemiş hiçbir nesne yoktur. İnsan denilen varlığın aslı da melektir. Cin veya bunun saptırıcı varlığı, varlık ismi olan şeytan, iblisin aslı da melektir. Maddenin aslı da melektir. Dolayısıyla kişinin kendi özünü, hakikatini, aslını, orijinini tanımada çok önemli bir boyut, önemli bir kesit olduğu için meleğe iman Allah'a imandan sonra hemen ikinci sırayı almıştır. Kendi aslını, hakikatini tanımak isteyen kişi meleği tanımadan, melek denen varlığın ne olduğunu anlayıp idrak etmeden Allah'ı anlaması zaten mümkün değildir, anlayamaz. Anlamaya kalkarsa o zaman bir tanrıya tapınmış olur, tanrıyı yaratmış olur, kafasında bir tanrı yaratır ve o tanrıyı Allah diye isimlendirerek hakikatten sapmış olur. Allah'ı anlamak için önce melek kelimesiyle kastedilen veya bugünkü dille ifade edildiği üzere o salt enerji boyutunu kavramak gerekir. O boyutu kavramadan Allah'ı anlamak mümkün değildir. İşte bu yüzdendir ki melek bahsi çok önemlidir. Yapısı itibariyle nur diye tavsif edilen enerji yapılı bu varlıklar hangi ilahi isimlerin manalarının ortaya çıkması için var edilmişse, var olmuşsa, o ismin manasına uygun özelliklerle bezenmiş, o ismin manasına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını meydana getirmekle görevlendirilmişlerdir. Dolayısıyla varoluşunu sağlayan ismin manası istikametinde manevi ve maddi sureti vardır. Maddi derken bizim beş duyu boyutuna göre söylemiyorum, evrensel manada diyor. Bu konuyu beş duyu verilerinin getirdiği şartlanma kalıbıyla değil, akıl boyutuyla anlayıp idrak etmek zorundayız. Onun için bu hususu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. İşte mesela Muhyi ve Mümit, diriltir ve öldürür, Allah'ın isimleri. Mümit isminin manasının surete bürünmüş hali Azrail ismiyle kastedilmiştir. Mümit isminin manası kuvveden fiile çıktığı zaman nur diye bahsedilen enerji boyutunda bir varlık, bir birim oluşturmuş ve buna da Azrail denmiştir. Ölüm denen olayı meydana getirir. Sadece insanın ölümünü Azrail'e bağlamak son derece yanlış ve sınırlı bir anlayıştır, ilkel bir anlayıştır. Azrail'in görevi bir yapının son bulup onun o yapının son buluşuyla birlikte ikinci bir yapının başlangıcını sağlamaktır. Ama ikinci yapıyı başlatan Azrail değildir. İkinci yapıyı başlatan Bâis isminden kaynaklanan, oluşan melektir. Evrende var olan bütün varlıklar sonsuza dek yaşamlarını devam ettirirler. Çünkü evrende var olan bütün varlıklar Allah'ın varlığıyla kaim varlıklardır. Allah'ın varlığının sonu olmadığına göre varlıklara son düşünülmesi hükmidir. İndidir, yani lokalizedir, anlıktır. Ama o varlık daha sonra o her an yeni bir şandadır ayetinin işaret ettiği manada yeni bir hale dönüşerek gene yaşamına devam eder. Kainat Allah'tır görüşü bütünüyle yanlıştır ve batıldır. Panteist görüş bütünüyle batıldır ve yanlıştır. Panteist görüş, vahdeti mevcut görüşüdür. Yani bütün bu mevcudat, kül olarak Tanrı denen şeydir. Bu yanlıştır. Çünkü mevcudat yoktur, Allah vardır. Allah her an, bize göre diyorum, kendi manalarını yaşar. Daha doğrusu kendi manalarını seyreder. Dolayısıyla mevcudatın varlığı yoktur, Allah'ın varlığı vardır. Dolayısıyla mevcudat Allah'tır görüşü tümüyle yanlış ve batıl bir görüştür, ilkeldir. Beş duyu kaydında kendini kurtaramayan, dar görüşlü beyinlerin, 30 derecelik perspektifi olan kişilerin görüşüdür mevcudat Allah'tır da görüşü. Evet, kainatta olup biten her şey meleklerin varlığıyla var olan şeylerdir. Dolayısıyla da ayet-i kerimede demektedir ki hiçbir şey hariç olmamak üzere dünyada veya güneş sisteminde veya galakside demiyor, sınır koymuyor. Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey onu zikreder, tesbih eder, fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Niye? Çünkü hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey canlıdır, diridir, şuurludur, varoluş gayesine ve görevine göre canlı ve şuurlu olarak tesbihini ve zikrini yapmaktadır. Sen sadece beş duyunla olaya baktığın için olayı çözümleyemezsin. İşte yaşamda bütün olup biten her şey bu meleki güçlerle ve meleki şuurla meydana gelmektedir. Bu meleki güç ve meleki şuurla her şeyin meydana gelmesi dolayısıyla sen işin özüne, hakikatına inmek, gerçeği görenlerden olmak istiyorsan çıkış noktası olarak evvela meleklere iman etmek mecburiyetindesin. Başka çıkar yolun yok. Eğer melekleri inkar edersen işin özüne gitme yollarının tümü sana kapanmış olur. Hakikate ermekten mahrum kalırsın. Madde boyutunda beş duyuyla yaşar, öylece de geçip gidersin. Bundan dolayı biz seni kınamayız. Seni küçük görmeyiz, hor görmeyiz, hakir görmeyiz. Çünkü sen de varoluş gayeni yerine getirmektesin. Ama senin bu varoluş gayeni yerine getirirken geçireceğin aşamalar sende belli üzüntü, sıkıntı, azap ve ızdırapları da meydana getirir. Bunu da hiçbir zaman kulak ardı etmeyelim. Evet, meleklere iman denen olayı da bu kadarıyla anlayabildiysek bilelim ki vahiy gelmesinden yediğin yemeğin vücuda yararlı olmasına kadar yediğin nesnenin vücutta yararlı hale gelip beyinde değerlendirilip beden ötesi, madde beden ötesi, ruh bedeninin, yani hologramik mikrodalga bedeninin, ki bu bedenle ölüm denen olaydan sonra sonsuza dek yaşayacaksın, bu bedeninin oluşması dahi hep meleki güçlerledir. Özünde meleki güçler vardır. Eğer ki sen melekleri anlayıp idrak edip, tabii imanla yola çıkacaksın, daha sonra anlayıp idrak edersen, o zaman şayet cehennemden de kendini kurtarabilmiş isen, kademe kademe arınmalar neticesinde bu meleki boyutta yerini alıp insan kemaline sahip melek olarak yaşamına sonsuza dek devam edersin. Cennet diye tarif ve tavsif olunan ortamda. Yok eğer kendindeki bu meleki özelliklere ve güçlere rağmen gerekli arınmayı sağlayamamışsan, o zaman bu arınma eksikliği dolayısıyla hologramik mikrodalga beden boyutunda kalır ki bu boyut cinlerin ve şeytan diye bahsedilen varlıkların boyutudur. O boyutta cehennem diye bahsedilen ortamda sonsuza dek yaşamına devam edersin. Yani ölümden ve kıyametten sonraki aşamada insanın mutlak akıbeti ikiden biridir. Ya cin diye bahsedilen, şeytan diye, iblis diye bahsedilen, bugünkülerin uzaylılar dediği o boyutta kalmak veya belli arınmalardan geçmek suretiyle melek denilen varlıkların boyutunda insani şuur ve kemalata sahip olarak yaşamını devam ettirmek. İşte bunun içinde gene meleklere iman son derece önemli bir husus olarak yer almaktadır. Evet, Amentü Billahi elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık ve melaiketihi anlatmaya çalıştık. Şimdi geldik ve kütübihi, kitaplarına iman. Kitaplarına iman derken burada kitabı iki manada ele alacağız. Birinci manada kitap, beşeri anlamdaki kitaptır. Beşeri anlamdaki kitap, senin ilahi anlamdaki kitabı anlamana yol açar. İlahi manadaki kitap nedir? İlahi manadaki kitap, Kur'an nazil olmadan evvel Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okuması istenen kitaptır. Oku diye kastedilen kitaptır. Beşeri manadaki kitap ise Resullerin aracılığıyla bize ulaşmış olan kelam-ı ilahidir. Ki bu kitap Rabbani kitaptır. Bütün peygamberlerin bize getirdikleri kitaplar Rabbül Alemin'den bize ulaşmış olan, rububiyet kanalından bize ulaşmış olan Rabbani kitaptır. Gelen, daha evvelki peygamberlere gelen sayfeler, Hazreti Davud'a gelen aleyhissalatü vesselam Zebur, Hazreti Musa'ya gelen Tevrat, Hazreti İsa'ya gelen İncil isimli kitaplar ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama gelen kitap Rabbani kitaplardır. İzahı ve ispatı Âmener Resulü'nün başındaki Âmener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi ayetidir. Bu sayfeler veya bu ayetler, bu sureler. Mutlak kitapsa ilahi kitaptır. Uluhiyet kemalatının eseri olarak yazılmış olan kitab-ı ilahi, yani kainattır. Yani bir diğer ifadeyle insan-ı kamildir. Yani bir diğer ifadeyle ruhu azamdır. Hakikat-ı Muhammediyedir. İşte o ilahi kitaptır. Kur'an ve insan ikiz kardeştir. Hadisinde işaret edildiği bir biçimde Kur'an'ı meydana getiren mana, insan diye bahsedilen insan-ı kamilin, yani hakikat-ı Muhammediye'nin, yani ruhu azamın manasıyla karşılıklıdır. Birinde diğerindeki mana mevcuttur. Ki o biri mutlak kitap, ilahi kitaptır. Ve birinci manada anlaşılan, beşeri manada anlaşılan kitaplara iman etmedikçe, o kitaplardaki bilgiye kabul edip iman etmedikçe, anlamadıkça, idrak etmedikçe İkinci manaya geçmen mümkün değildir. Nitekim beşeri manadaki kitaptan biz bu ilmi alıp, çözüp, deşifre etmek suretiyle ilahi kitabı okuma yoluna gidiyoruz. Okuyabildiğimiz kadar, nasip olduğu kadar, takdirimizdeki kadar okuyabiliyoruz. Dolayısıyla kitaplara iman etmek mecburiyetindesin. Kitaplara iman etmediğin takdirde ilahi kitaba ulaşamazsın. İlahi kitabı okuyamazsan o kitabın yazarını hiç tanıyamazsın. Dolayısıyla en önemli husus beşeri kitaplardan edindiğin kemalatla ilahi kitabı okuyabilmektir. Beşeri kitaplardan edindiğin bilgiyle ilahi kitabı okumaya başladığın zaman veli olursun. Ama nebiler önce ilahi kitabı okurlar, o ilahi kitaba dayanarak beşeri kitapları halka tebliğ ederler. Nebi ile veli arasındaki bir fark da, birisinin beşeri kitabı okumak suretiyle ilahi kitaba geçmesi, ötekinin önce ilahi kitabı okuyarak beşeri kitabı tebliğ etmesidir. Önce ilahi kitabı okuyana, sonra beşeri kitabı tebliğ edene nebi, önce beşeri kitabı okuyup bununla ilahi kitabı okuma seviyesine yükselene, uruç edene de veli derler. İlahi hakikatleri yaşayabilmek ancak ve ancak ilahi kitabı okuyabilmekten sonra mümkün olur. Bunun için de önce Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak gereklidir. Yani Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek, Kur'an'ı okumak demektir. Kur'an'ı okumak, alıp eline satırları okumak, kelimeleri okumak, cümleleri okumak değil. O cümlelerde, kelimelerde, surelerde, ayetlerde ifade edilen manaları kendinde bulmakla mümkün olur. Kendinde bu manaları bulacaksın. Bulduğun zaman o Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış olacaksın. Kur'an böyle diyor, ben bunu yapayım demek değildir Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek, Kur'an'da ifade edilen manaları kendi özünde, derinliklerinde bulabilmek, kendini o ayetlere tekabül eden boyutlarda tanımak, hissetmek, yaşamakla mümkün olur. Bunu ne derece kemale erdirebilirsen, işte o derecede ilahi kitabı okumak durumuna gelirsin. Ama bazı kişilere de lütfu ilahi, takdir ilahi ermiştir. İşte onlar önce ilahi kitabı okumuşlar, okuma yoluna gitmişler. Bunun neticesinde de beşeri kitapları, beşeri kitap derken yanlış anlamayalım. Yani beşerin ortaya koyduğu, izah ettiği, ishar ettiği kitap anlamına söylemiyorum. Beşeri boyutta değerlendirilip anlaşılması gereken kitap anlamına söylüyorum. Yani bunu daha doğru olarak ifade etmek gerekirse, buna Rabbani kitaplar diyebiliriz. Resullerin veya nebilerin Rablarından aldıkları kitaplar anlamında. Tabii burada üzerinde durulacak, belki akla gelebilecek bir sual de şu. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kitaba vakıftı fakat okuyamıyordu. Okumuşlardan değilim dedi. Ve bunun neticesinde Rabbinin lütfu ile o kitaptan satırları, cümleleri, kelimeleri bize ulaştırmaya başladı. Niye? İşte bak, hemen ayeti hatırla. İkra bismi rabbikellezi halak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma alem yalem. Yani bu okuma işinin rububiyet yönünden olduğunu ve Rabbani lütufla meydana geldiğini izah ediyor bu ayetler. Konuyu derinleştirmemek, ağırlaştırmamak ve detaylandırmamak için bu Rabbani ilahi mefhumlarına girmiyorum, demin de söylediğim gibi. Onu ilgili yerlerden tetkik edecek isteyenler. İşte bizim için önemli olan husus, bu Rabbani kitaplardan bizi ilahi hakikate eriştirecek hükümlerden yararlanmak suretiyle ilahi kitaba yöneleceğiz. İlahi kitabı okumaya çalışacağız. İlahi kitap ef'al aleminin tümüdür. Çünkü bu kitabın her satırı bir ismi ilahinin mazharı olarak zuhur etmektedir. Meleklere iman varlığın aslı ve orijinalidir dedik. Kitap da o meleklerin varlığıyla teşekkül etmiş kitaptır. Yani bu ilahi kitabın harfleri meleklerdir. Kelimeleri meleklerdir. Ayetleri meleklerdir. Sureleri meleklerdir. Kitap Esma-i İlahi'nin, yani Allah'ın isimlerinin, yani Allah'ın özelliklerinin, Allah'ın seyretmeyi murad ettiği kendindeki manalardır. Ama ne olursa olsun unutmayalım, Vallahu ganiyyul anil alemin. Allah alemlerden ganidir. Yani bütün bu ortaya koymasına rağmen bu manaları, bu manalarla kayıtlanmaktan veya sınırlanmaktan beridir. Bunu hiç asla kafamızdan çıkarmayalım. Allah alemlerden ganidir. Rabbül alemindir. Ancak alemlerden ganidir. Kesinlikle bir an için dahi hatırımızdan çıkarılmayacak bir konudur burası. Ve geldik ve Resulihi, Resulüne iman. Şimdi önce Allah'ın ne olduğu, nasıl iman edilmesi gerektiği, Allah'ın varlığının ve Allah'ın varlığın kendi varlığında seyretmeyi murad ettiği manaların seyredildiği alan olan kesret alemi dediğimiz alemi. Bu alem melaike alemi, melekler alemi. Salt enerjiden oluşmuş mana birimleri alemi. Bu alemi meydana getiren kelimeler, harfler, sureler, ayetler olan melekler. bu meleklerin veya bu harflerin, bu kelimelerin oluşturduğu kitaplar ve bu kitaplardaki bilgileri, manaları insanlara ulaştıran resuller, nebiler, yani elçiler. Bu elçilere iman kesin zorunlu, çünkü bu resullere iman etmediğin takdirde ondan yukarısınız, zaten anlayıp bilmene, haberdar olmana imkan yok. Resulden yukarısı olan kitapları, melekleri ve Allah'ı bildiren resul. Resul olmasa senin bunu anlayıp bilmene, duymana imkan yok. Şimdi bu resulü anlarken önemli olan iki husus var. Burada iki önemli husus var. Bunun bir tanesi herkesçe bilinen yanı, bir tanesi de hassül ehas olan zatların bildiği bir yanı. Biz de işte onlardan duyup öğrendiğimiz kadarıyla sizlere nakledeceğiz. Resul, vahiy yoluyla aldığı ilahi hakikati beşere nakleden insan, kişi. Resul, bir diğer anlamıyla ilahi hakikati bir alt boyutta ortaya çıkartan aracı kat anlamında. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz sadece beşer peygamberlere değil, melekler için de resul tabiri kullanılıyor. Melekler de resul olarak, Allah'ın resulleri olarak geçiyor. O yüzden zaten biz Cebrail aleyhisselam diyoruz. Aleyhisselam tabiri kime kullanılır? Melek, resullere, nebilere kullanılır. İşte resul olması hasebiyle ve Kur'an'da meleklerden resul diye bahsedilmesi hasebiyle Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam diyoruz. Şimdi bunlar, yani bu melekler bizim dışımızda birer varlık olarak var olduğu gibi, bizim içimizde de bir boyut olarak, bir kesit olarak mevcut. Yani resullük mertebesi bizim enfüsümüzde de mevcut. Zaten esas itibariyle afakta mevcut olan her şey enfüste de mevcut. Enfüs derken yani nefsinde, benliğinde de mevcut. Dolayısıyla risalet makamı senin benliğinde mevcut. Bütün nebilerin ve resullerin boyutları senin varlığında, benliğinde mevcut. Yani senin varlığında Muhammedi makam mevcut, Muhammedi boyut mevcut. Senin varlığında İsevi boyut mevcut. Senin varlığında Musevi boyut mevcut. Senin varlığında İbrahimi boyut mevcut. Ademi boyut mevcut. Bu isimlerle anılan peygamberlerin var olduğu mana sende mevcut demektir bu. İşte bu yüzdendir ki namazda ettehiyyatü'yü okurken sen ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü diyorsun. Ondan sonra da ilahi hitap sana geliyor. Diyor ki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Selam ismi senin üzerindedir ey Nebi. Hazreti Muhammed Miraç'ta Allah'la konuşmuş, bu mükalemeyi yapmış da sen onu temsilen, mecazen tekrar etmek gayesiyle bunu okuyorsun namazlarda değil. Namaz müminin miracıdır diyor ya. Sen namazda eğer miracı yaşarsan, o miracın neticesi olarak da oturuşta ettehiyyatı okuyorsun ve ettehiyyatı okurken sen Allah'a hitap ediyorsun ve Allah da senin dilini kullanarak sana hitap ederek, sendeki o nübüvvet boyutuna hitap ederek Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyor. Dolayısıyla daha derinine girmek istemiyorum. Bu konuyu ayrıca namaz kasetinde de, sohbetimizde de inşallah devam edeceğiz. Sende o nübüvvet, risalet boyutu da mevcut. Ama o boyut sende ishar olduğu zaman zaten ortada sen kalmazsın. Sen varken de o boyut sende ortaya çıkmaz. Hani bu neye benzer? Bana görün ya Rabbi dediği zaman Hazreti Musa, Musa'ya cevap geldi. Len terani ya Musa. Musa, beni göremezsin. Yani Musa var olduğu sürece Musa Allah'ı göremez. Allah göründüğü zaman da Musa kalmaz. Dolayısıyla sen ortadan kalktığın zaman ilahi hitap senden Nebi'ye gider. Sensiz olarak Nebi'ye gider. Sen var olduğu zaman da o hitap sana ulaşmaz. Çünkü o hitap Nebi'yedir. Esselamu aleyke ey Nebi'yi diyor. Sen varsan o sende kalır. Nebi'ye ulaşmaz. Ve o hitap da dolayısıyla sana ulaşmaz. İşte İlahi hakikati tanıma, Allah'a erme, Allah'a vasıl olma dediğimiz aşamalar içinde Resul'e, Nebi'ye iman bu yüzden çok önemlidir. Zahir manada Resul'e iman gereklidir. Çünkü ilahi hükümleri sana tebliğ ediyor. Bunları etmenin neticesinde de senin geleceğe dönük bütün yaşantın söz konusu. Geleceğe dönük gerçekleri bileceksin, öğreneceksin ki ona göre tedbir alasın, korunasın. Korunman gerektiğini gelecekteki tehlikelerden bildiren Resul. Nasıl korunacaksın? İşte o nasıl korunacaksının izahını korunmak için dediğimiz, diye isimlendirdiğimiz sohbette anlattık. Bizim 10 numaralı korunmak için isimli kaset bu konu üzerine kurulmuş. Yani korunmak isteyenlere Resul gerekli bildirimi yapıyor, tebliğatı yapıyor. Dolayısıyla Resul'e iman İki sebepten gerekli ve önemli. Bir, yaşamın boyunca geleceğe dönük bütün tehlikelerden, azaplardan, sıkıntılardan kendini koruyabilmen için alman gereken tedbirleri sana anlatıyor, bildiriyor. Dolayısıyla yaşamında geleceğe dönük bütün tehlikelerden korunman için Resul'e iman etmen, Resul'ün getirdiklerini anlayıp, idrak edip ona göre kendine bir yön çizmen gerekiyor. İki, Resul'e iman etmen gerekli ki kendi derinliğine inesin, özüne inesin ve derinliğinde, özünde ilahi hakikatleri bulasın. Allah'ın varlığıyla kaim bir varlık olduğunu anlayıp bilesin, idrak edesin. Tabii önce buna iman edesin. Ondan sonra o yolda gereken çalışmaları ortaya koyarak o ilahi hakikata eresin. İşte bu iki sebepten dolayı Resul'e iman zorunludur. Kim için? Akıl sahipleri için. Tefekkür edebilme, düşünebilme özelliği olan insanlar için. Şefkat, merhamet gibi duygular bütün hayvanlarda var. İnsanı hayvandan ayıran özellik şefkati, merhameti, iyilik yapması, yardıma koşması değil. Geniş tefekkür sahibi, akıl sahibi olmaz. Akıl sahibi olan bunları aklıyla da yapar ayrı. Ama geniş tefekkür ve akıldır insanı hayvandan ayıran ve bu sadece insana has bir özelliktir. Geniş tefekkür, tefekkürü getirecek bir akıl ancak ve ancak insanda vardır ve insan da tefekkürüyle insan olur. Evet, Resul'e imanın gerekliliğini sanıyorum böylece anlatmaya çalıştık. Resul'e imandan sonra vel yevmil ahire. Buna iman. Vel yevmil ahire ifadesini İki şekilde anlamak mümkün. Yevmil ahire ifadesini baştaki V harfini yani Arapçadaki vav harfini tek başına düşünüp bağlaç olarak düşünüp el yevmil ahiri diye anlamak da mümkün. Vel yevmil ahiri diyerek ve yani bir ve yevmil ahiri diye anlamak var. Bir de vav'ı arada bağlaç olarak anlayıp el yevmil ahiri diye anlamak var. Eğer ve yevmil ahiri diye anlarsak ve daha sonraki ana diye çıkar mana. El yevmil ahiri diye anlarsak ahiret günü diye kastedilen kıyamet anlaşılır. Yani birinci anlayışta bulunduğun andan sonraki anlar anlamınadır. Yevm, esas itibariyle günlük kullanılışta bildiğimiz 24 saatlik gün diye kullanılırsa da an anlamına da gelir. Ki gün bizim bildiğimiz günlük anlam esas itibariyle madde dünyasına ve beş duyuya bağlı bir tabir, izafi bir tabir olması hasebiyle daha doğru gerçek anlamı andır. Dolayısıyla ve daha sonraki anlar deyince bu daha sonraki anlardan insanın yaşamının sonsuz olması, sürgüt devam etmesi anlaşılır. Yani bulunduğun andan sonraki anda da var olacağını, yani hiçbir zaman yok olmayacağını diye anlaşılır birinci mana. Vel yevmil ahire. Vel yevmil ahire. Yani bulunduğun andan sonraki bir anda var olacak. Var. Böyle bir an var ve devam edip gidecek anların senin. Çeşitli aşamalarda. Kabir alemi veya berzah alemi denen alem şeklinde. Kıyamet alemi, mahşer yeri, mahşer alemi denen alem şeklinde, sırat yaşamı şeklinde, cennet yaşamı veya cehennem yaşamı şeklinde. Sürgüt. Bir de ve el yevmil ahir. El yevm Yani o bilinen meşhur an, meşhur zaman. Nedir o? Kıyamet diye bahsedilen. Yani ölüm denen andan sonra bireysel yaşama anları, berzah alemindeki, kabir alemindeki anlardan sonra bütün insanların ve cinlerin hep bir araya geleceği ve dünyada yaşadıkları anın hasılasının, neticesini, semeresini görecekleri toplu yaşam anı, yaşam süreci. Kıyamet günü diye bahsedilen gün. Böyle bir günün olacağı. Dolayısıyla vel yevmil ahiri dendiği zaman burada iki mana anlayacağız. Bir, sürüp gidecek olan bir yaşam. Yokluk söz konusu olmayan, yok olma söz konusu olmayan, sonsuza dek sürüp gidecek bir yaşam anları. İki, bütün insan ve cinnin, yani uzaylı denen o varlıkların toplu olarak bir araya gelip dünya yaşamının semeresini, neticesini, hasılasını görecekleri zaman. Böyle bir oluşumun olacağına da inanıyorum. Demek. Vel yevmil ahiri esas itibariyle birçok dinlerle İslamiyet'in arasını ayıran bir konu. Geçmiş bir takım dinlerde, mesela Budizm'de, Konfüçyüs dininde vesairede ahiret günü denen bu ölümden sonraki sonsuz yaşamın devamı ve bütün insin ve cinnin bir araya gelmesi anlayışı yok. İşte reenkarnasyon inancını reddeden Amentü'deki hüküm burası. Bütün ins ve cin, yani madde boyutunda yaşayan insanlar ve madde ötesi mikrodalga boyutta yaşayan uzaylı denen, cin denen, şeytan denen, iblis denen varlıkların yaşadığı şu boyutun sonsuza dek ileriye dönük devam etmek suretiyle bir gün hepsinin bir araya gelip dünyada yaşadıklarının neticesini görmeleri olayı söz konusu İslam dininde. İslam dininin esasında. Ve bu da vel yevmil ahiri diye ifade ediliyor. Kıyamet günü. Halbuki ise onlarda reenkarnasyon, yani tenasuh diye bir olay var. Böyle belli bir hepsinin, bütün bu insin ve cinin neticesini yaşayacakları bir gün söz konusu değil. Dünyada yaşıyor, ölüyor, ondan sonra ruh olarak kalıyor. Ruh olarak tekrar dünyaya geliyor, tekrar bir bedene giriyor. Ama hayvan bedenine giriyor, ama insan bedenine giriyor. Bu bedenlerde yaşamına devam ediyor. Sonra tekrar gidiyor, tekrar dünyaya geliyor. Reincarnation. Tekrar enkarne olmak, yani tekrar bedenlenmek. Eski dildeki adı tenasuh. Bu tenasuhun, yani reenkarnasyonun, yani tekrar tekrar dünyadan geçip, madde ötesi boyuta geçip, ruh boyutuna geçip, mikrodalga boyuta geçip, tekrar yeniden madde boyutuna dönme denen olayın var olmayışı vel yevmil ahirde ifade ediliyor. Diğer dinlerde, eski dinlerde, Mısırlılarda, Hindularda vesairede, Budistlerde bu var. Halbuki İslamiyet
semavi din olarak, vahye dayanan din olarak bu olayı reddediyor. Böyle bir olay yoktur diyor. Bu dünyada yaşarsın ve bu dünyada ölümü tadarsın. Ondan sonra ruh bedenle kıyamete kadar yaşamın devam eder. Bu arada tekrar dünyaya geri dönüş yoktur. Dolayısıyla dünyaya geri dönme yolu kapalı olduğu için senin ölüm ötesi yaşama hazırlanmak için tek şansın dünyada yaşadığın günlerdir. Eğer dünyada yaşadığın günleri ölüm ötesi yaşama gereken biçimde hazırlanamazsan, hazırlık safhası olarak değerlendiremezsen, öldükten sonra bir daha dünyaya geri gelmeyeceğin için bu imkanı kaçırmış olursun, bu hakkı yitirmiş olursun ve ölüm ötesi yaşamda, kabir aleminde kıyamete kadar bir takım azaplar söz konusu, ızdıraplar senin için söz konusu hazırlanmadığından dolayı ve nihayet kıyamet anında da mahşer yerinde diğer bütün mikro dalga yapılı diğer varlıklarla, uzaylı veya cinli de dersen de o varlıklarla bir araba beraber mahşer yerinde toplu halde yaptıklarının neticesini görürsün diyor. Halbuki öbür anlayışta, yani İslamiyet dışı olan reenkarnasyon olayı anlayışında, sen bu dünyada yaşarsın, bu dünyada yaşayıp elde ettiklerine göre ölüm ötesi yaşama geçersin, orada ruh beden olarak kalırsın, yaptıklarının hesabını görürsün, bu hesaba göre iyiysen daha mükemmel bir insan olarak başka bir toplumun içinde yer alırsın veya kötü bir insansan daha kötü bir insan bedenine bürünürsün veya bir hayvan bedenine bürünerek tekrar bir kedi, köpek, sürüngen olarak dünyaya gelebilirsin diyor. Reenkarnasyona inananlar da iki sınıf. Bir kısmı bir daha dünyaya hayvan olarak gelme imkanı var diyor, hayvan olarak gelebilirsin diyor. Bir kısmı da hayır, hayvan olarak gelmek yok ama kötü bir insan olarak gelirsin. Yeniden çile, bela, sıkıntı çekersin diyor. Bu her iki olayda reenkarnasyon olarak kabul ediliyor. Ve bugün uzaylılar olarak kendini tanıtan, uzaylı varlıklar olarak kendini tanıtan cinler de ilişkide bulundukları kişilere gerek biz uzaylıyız diyerek, gerekse biz daha evvel dünyada yaşamış ruhlarız diyerek reenkarnasyonu telkin ediyorlar. Dolayısıyla reenkarnasyona inanan Amentü'deki bu vel yevmil ahir olayını reddetmiş oluyor, imandan çıkıyor farkında olmadan. Ki ruh insan cin kitabında özellikle bu hususu belirttik. Uzaylı denen bu varlıkların, cin denen bu varlıkların veya kendini ruh diye tanıtan bu varlıkların en büyük özelliği de insanı itikat yönünden saptırması, İslam dışına kaydırması ve o kişilerin de bilgisizlik yönünden bundan bir haber olarak büyük hüsran